Değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün yine Kur'an ve İslam sohbetimizdeki kavramlar serisinin 122.sini gerçekleştireceğiz inşallah. Yine alfabetik gidiyoruz. Bu defa sıra Nebi sözlüğünde. Şimdi Nebi dediğimiz zaman biz genellikle bunu Farsçadaki Farsçasıyla Türkçe'de kullanıyoruz. Öyle söyleyeyim. Orada Nebi'yi biz peygamber olarak şey yapıyoruz. Resul sözcüğünü de elçi olarak ele alıyoruz. Daha önce çok söyledim ya, Resul sözcüğüyle de Nebi sözcüğüyle ilgili öz Türkçemizde de sözcükler var ama pek yaygın kullanılmadığından izleyicilerimizin çoğu da anlamıyorlar, anlamayacaklar. O nedenle bu galatı, bu yanlışı sürdürüyoruz. Onu da belirtmiş olayım. Nebi sözcüğü, nebe'e sözcüğünün türevlerinden fail isim olarak gelir. Bu nebe'e sözcüğü önemli haber demektir. Yani bir haber var ya, bildiğin haber de Arapça gerçi de yani. Yani bir olay hakkında falan bilgi almak, bilgiyi falan. Bu defa nebe'e sözcüğü sıradan olayların haberi değil, çok ciddi ve önemli haberler anlamında kullanılır Arapçada. Kur'an'ımızda bu öyle. Hud 100'de mesela kentlerin ciddi haberlerinden der ki, orada nebe sözcüğü kullanılır. Geçmişteki insanların bugünkü insanlara yarayacak başından geçen önemli olaylar kastedilir. Zaten bir de hani şöyle söyleyeyim, Nebe suresi var biliyorsunuz, orada 1-3'te, orada da büyük haberlerden Nebe'ül Azim der. Azim, çok büyük haberlerden, çok önemli haberlerden diye orada da kullanılır. Yani Kur'an'daki nerede nebe'e sözcüğünden türemiş bir şey varsa o mutlaka önemli haber demektir. Sıradan haber değil yani. Şimdi burada nebi sözcüğü de bu önemli haberi veren kişi demek. Nebi sözcüğü, evet, bu önemli haberi veren kişidir. Peygamber önemli haberi nereden verir diyeceksiniz. Şöyle söyleyeyim. Allah'ın kendilerine vahyettiği geçmişteki büyük olaylara, geleceğe, ölüme, ölüm ötesine, ki mahşere, dirilmeye, cennet ve cehenneme dair haberleri veren kişi demektir. Yani tutup da hani muhabir, haber veren, muhbir, ihbarcı falan deriz ya, onunla alakası yok. Demek ki Nebi dediğimiz zaman çok önemli olayların haberini veren kişi demektir ki işte bu da Allah'tan kendilerinin vahiyle gelen geçmişe ait önemli bilgileri, geleceğe, ölüme, ölüm ötesine, cennete, cehenneme, kıyamete dair haberleri bize ileten kişiye Nebi, önemli haberleri veren kişi. Bunu önemli haber veren kişi diye kısadan şey yapacak olursak da olur yani. Ama yani Farsça'daki peygamber sözcüğü de yine önemli haberi veren kişi anlamında olduğundan dilimize de öyle yerleşmiş. Tabii Nebi'yi açıklayınca mecburen, daha önce de çok açıklasak da, Resul sözcüğünü de açıklamak gerekir. Öyle. Şimdi Resul sözcüğü de biliyorsunuz ilk Resul'e gönderme demek de, onun orijinal şeyi de Araplarda ilk türeyişi, onu da bahsedeyim size. Herhangi bir şeyin parçası anlamındadır esas o. Bu da Bedevilerin deve sürülerini subaşlarına parça parça göndermesinden türetilmiş. Hani elçiye de her şey tam teslim edilmez de parça parça bilgi verilir, götürmesi sağlanır ya, Oradan gelmiş. Oradan mecaz olarak da bu böyle yerleştirilmiş. Evet, böylece Rasul sözcüğü de bu sözcüğün şeyinden kaynaklanan kendisini gönderenin gönderiş amacına, haberlerine, bilgilerine uyan kişi demek. Böyle kendisi de orada kendi kendine bir şeyler ekleme, çıkarma yetkisi yok. Elçilerin öyle bir şey yok. Aldıkları emaneti alıp götürüp orijinaliyle yani oraya aktarma işi var. Resul sözünün anlamı da bu. Şimdi dini anlamda da şöyle diyeceğiz ona. Allah'ın seçtiği kullarına ulaştırması için kendisine teslim edilen bilgi ve haberleri kullara ulaştıran kişi. Evet, buradaki şeyde Resul sözünün de öz anlamı bu. Ha. Bir de Resul ile Nebi'nin arasındaki fark ne diyecek olursanız, Nebiler tamamen insandan olur, beşerden olur. Ama Resul sözcüğü biliyorsunuz, Kur'an'da çok çeşitli şeylerde kullanılır. Resul elçi sözcüğü, rüzgar anlamında kullanıldı, yağmur anlamında kullanıldı. Daha değişik şeyler oldu ama bizim dini literatüre bunu oraya getirecek olursak, Resul sözcüğünün bir Allah'ın elçisi olarak insandan elçi var. Bir de hani meleklerden elçi dediğimiz Allah'ın vahiylerinin, kitaplarının elçiliği de var. Nebilik bitti ama biliyorsunuz Beşer Rasul de bitti ama bu defa vahyin elçiliği yani melek elçi hala aramızda mevcut duruyor Kur'an'ımızda. Bir elçi. Bunu hani Haç suresinin başında şey var biliyorsunuz 75'te orada Allah meleklerden ve insanlardan elçi seçer diye hani ifade var. Ondan sonra Haç 75'te bir de direkt olarak şöyle söyleyeyim. Talak suresinde size de elçi indirdi size, hani sizi aydınlatacak, sizi karanlıklardan çıkaracak elçi indirdi diye vahyi de Kur'an'ı da elçi olarak tanımlar Cenab-ı Hak. Onu da şey yapalım. Onun dışında da biliyorsunuz Mürselat suresi var. Bilillah 7. ayetinde ver Mürselat urfen diye hani bölüm bölüm, grup grup indirilmişler diye, elçiler diye de yine vahiylere Cenab-ı Hak değinir. Heh. Şimdi kısaca bunları ben daha önce çok uzun uzun anlattım, tahlilini yaptığım için bu olayı böyle kısadan size arz etmekteyim. Şimdi gelelim başka bir şeye. Yine bu konuyla ilgili Mürselat'taki urfenin bir müteradifi eş anlamlısı olan bir şey var. Necim sözcüğü. Evet. Necim suresinde biliyorsunuz ben Necmi İzâ Hevvâ diye orada kasemli bir Necim'den bahsedilir. Öyle şey yapayım. Bir de hani Vakıa suresinin 75-80'de Mevâkı'en Nucum diye Necimlerin iniş zamanı, iniş mekanları falan o şekilde de orada geçer. Şimdi bu Necim sözcüğünün ilk türenmesi yani şeye çıkışı da şöyle anlatayım size. İlkbaharda topraktan yeni çıkan filiz. Necmin ilk Arap Necim sözcüğünü ilkbaharda topraktan çıkan filizcikler var ya ona Necim dermiş. Bir. Veyahut da yine devam etmiş böyle şey olarak. Buradan gider. Hayvanlarda yeni çıkan boynuz. Buna da Necim denmiş. Sonra da zaman içerisinde otlara, çayır çimen gibi gövdesiz bitkilere, ağaç olmayan şeylere, bir de yıldızların doğuşuna, yıldızların tümüne özel isim olarak verilmiş. Daha sonradan da yine yıldızlar kapsamında Süreyya denilen yıldızı da evet, bir şey yapılmış. Bir de Necim ne var biliyorsunuz yıldız dediğim zaman toplum içinde sivrilmiş kişilere de yıldız denir, Necim denir. Buradan kaynaklanan olarak şey yapmış. Şimdi bu Necmi böyle şey yaptığımız zaman Kur'an'da hani Tarık suresinde de En-Necmü Sâkıp diye bir ifade var. Delip geçen şey diye böyle ki oradaki kullanımı da direkt Kur'an'ı vahiy yani vahyin önünde Kur'an'ın karşısında kimsenin durmadığını duramayacağını ifade eden bir şey. Evet şimdi Kur'an'daki Necim hani biliyorsunuz bu kardeşiniz meali hazırlarken Kur'an'ın bu özelliğini dikkate aldı. Ve Allah'ın izniyle dünyada ilk kez Kur'an'ımızı necim ayırdı. Yani her necim dediğimiz zaman şimdi Kur'an'daki necimler bir defada inmiş ayet grubu. Bunları şeyde görüyoruz. Hani Necim suresinde olsun. Tek bir ayete necim denmiyor. Ayet grubuna necim deniyor. İşte Necim suresinde de bu bir defada inmiş her ayet grubu hani ne diyeceğiz şimdi tabirime iyi dikkat edin. Mekke'de büyümüş Abdullah oğlu Muhammed'in peygamberliğinin kanıtı oluyor. Yine aynı Vakıa suresinin 75-80'indeki konu edilen şeyde de yine oradaki necimlerin iniş zamanı ve iniş anları, zaman bir de yerleri, olayları da yine Mekkeli Abdullah oğlu Muhammed'in Allah elçisi olduğunun kanıtı oluyor. Cenab-ı Hak bu referansları böyle veriyor. Ha. Şimdi öyleyse Necim dediğimiz zaman bir defada inmiş ayet grubu. Evet. Bir defada inmiş ayet grubu. Biz de işte Kur'an'ımızda hani bu şeylerdeki ifadelerde hani şöyle söyleyeyim. Necim necim okuyabilirsek Kur'an'ı iyi anlarız. Necim olmazsa arka arkaya ulanmış bu mushafta hani necimler karıştırılmış öyle söyleyeyim. Onun için konu nerede başlıyor, nerede bitiyor, ne işe yarıyor belli değil. Bunu yapanlar büyük bir ihanet şeyi olarak yaptılar bunu. Dine düşman oldular, Allah'a düşman oldular, Kur'an'a düşman olduklarında Kur'an'ı anlaşılmaz kıldılar. Onun için de bu düzensizlikten dolayı da tuttular müşkil ayet, müteşabih ayet, böyle müfhem ayet falan gibi Allah'ın ayetlerine anlaşılmaz ayetler diye bir sürü sıfatla iftira attılar. Ama necim ayırabilirsek ki buna kardeşiniz büyük gayret etti ama nihai olarak bu böyledir değil. Yani bunu yine bizden sonraki gelen kuşaklar, mevcut gençlere de hep emanet ediyorum. Daha sağlıklı hale bizim ihmal etmiş olduğumuz noktaları da gidermeleri için havale ettik biliyorsunuz. Havale ediyoruz yani. Ha, onu da burada belirtelim. Şimdi burada hani Necmi şey yapıyor. Necim suresinde Necime Kasem şeyi söz konusu oluyor. Şimdi hani şöyle söyleyelim. Kur'an'da o Necmi hani dediğim gibi topraktan çıkan ilkbahardaki filize Necim dedin. Diyelim ki Mekkeli Muhammed'in peygamberliğinin kanıtı nasıl olur o? O anlamda olmaz değil mi? Çayır çimen, hani Mekkeli Abdullah oğlu Muhammed'in peygamberliğinin kanıtı olur mu? Gökteki yıldız Süreyya, Mekkeli Abdullah oğlu Muhammed'in peygamberliğinin kanıtı olur mu? Evet. Kayan yıldız, hani yıldız kaymaları var ya, o olur mu? Olmaz. Öyleyse bunu diğer ayetlerde şey yaptığımız gibi açıkça söylüyorum. Bu kasem cümlesi dikkate alındığı zaman Kur'an'daki Necm'in gerçek anlamı tespit edilir. Bu ne? Tekrar edeyim. Evet, bir defadaki inen ayet grupları Mekkeli Abdullah oğlu Muhammed'in peygamberliğinin kanıtı olur. Neden olur? Namuslu, tertemiz, dediğim gibi aklı başında, efsaneleşmiş bir yönü var. Malı mülkü tertemiz ve bu giriştiği bir işten bir çıkarı da yok. Para alamıyor, şey yapmıyor, varını yoğunu da şey yapıyor. Böyle özverili işte peygamberliğin kanıtı. Halbuki dünyada her kim ne yaparsa yapsın, çıkar için yapar, menfaati için yapar, maddi ve manevi. Ama peygamberlerin hiçbirisinin böyle yapmış oldukları peygamberlik görevinde yani maddi bir çıkar, manevi bir çıkar sağlamaları söz konusu değil. İşte peygamberliğin kanıtı vahiyler bu yönüyle olurlar. Evet, şimdi geçtik bir başka sözcüğe. Bunlar hani normal bizim kavramlar kitabımızda var da oradan takdim ediyorum biz bunları da. Yani arzu edenlere onları da ulaştırırız. Orada ayrıntılarıyla da onları herkes öğrenebilir, açıklayabilir, başkalarına da anlatabilir. Özellikle beklenen de budur zaten. Evet, şimdi başka bir sözcüğe geldik. Bu da hani Felak suresi vardır. Hani Kulâ'nzü Rabbil Felak. Orada bir geçen sözcük. Ne bu? Nefasat. Nefasat. Ve min şerrin nefasati fil ugat diyoruz. Evet. Buradaki nefasat sözcüğü. Şimdi nefasat sözcüğü yani şöyle şey yapayım bir sözcükler Türkçe'de karıştırabiliyoruz. Bu sözcük N harfi, F harfi, bir de peltek F dediğimiz S harfi. Bir de direkt nefes dediğimiz sözcük var. Nefis dediğimiz sözcük var. O ayrı. O S ile, sin ile. Bu S ile söylenen şey. Nefesati fil lugat. Şimdi bu sözcük şöyle söyleyeyim. Bunun anlamı nefes etmek anlamı var bunda da. Ama bu öyle bir nefes etmek diye bunun şeyi tükürükle üflemek. Şimdi ağzındaki böyle hazırlık yaparsın bir şeyin üzerine. Tükürürsün böyle nefesle nefesi taşıttırarak silah olarak tükürüğü bir yere uzatmaya nefs denir. Nefasati de bunu yapan kişiler demek. Böyle tükürükle üfüren kişiler demek. Şimdi burada bütün lügatlarda ve şeylerde bu böyledir. Hani öyle söyleyeyim. Bu nerede kullanılır diyecek olursanız genellikle şöyle söyleyeyim. Elinizde bir ip alın. İplik ip. Onu düğümleyin. Biraz sıkıştırın. Onu açabilmek için onu böyle açıp normal hale getirebilmeyi ister istemez o düğümün üstüne böyle ıslatacak tarz az bir ıslatıcıyla tükürük atarsınız. İşte sözcüğün anlamı bu. Şimdi bu sözcük de hani toplum arasında özellikle Kur'an ayetlerinin yani hep masala, mitolojiye kayması, Müslümanların anlamamaları şeyiyle birçok şeye çekildi. Şimdi neden çekildi onu söyleyeyim. Nefasati fil ugat sözcüğü. Ugat. Ugat sözcüğü hani ukde sözcüğünün çoğulu. Ukde ne demek biliyor musun? Düğüm. Türkçede de kullan. Ya zihnimde bir ukde kaldı der. Aklımda bir sorun var. Bir şeye düğümlendim kaldım anlamında. Ukde. Düğüm demektir. Evet. Ukde sözcüğü de yani pratikte bugünkü Arapça şeylerinde düğüm yeri, beldeler üzerindeki velayet, idarecilere biat, hani şöyle, sahibinin kendi malı olduğuna inandığı taşınmaz mal, ağacı çok sık olan yer, develer için yeterli otlağı olan yer, bir kimsenin yeterli derecedeki geçiminin bağlı olduğu şey, bolluk yer, ağaç yemeye mecbur kalmış koyun sürüsü, kesin gerekiyor olan her şeyler yani akit yapma dediğim şey var ya nikah akdi alışveriş sözleşmesi gibi şeyler anlamında da ukde sözcüğü kullanılır. Şimdi burada bu sözcüğün ana şeyine baktığımız zaman hani nefesati fil ugat. Ugat ukdenin çoğulu düğümler demek. Buradaki sözcüğün anlamı Düğümlere tükürenler demek. Düğümlere tükürenler ne demek? Yaptığı sözleşmeleri içine edenler demek. Verdiği sözden cayanlar demek. Yaptığı akitleri tek taraflı olan olarak bozanlar demek. Şimdi burada bunu da hani büyücülüğe şey yaptıklarından, yani o nefasati büyücüler olarak şey yaptıkları için oradan çok önemsediğim bir şey. Şimdi burada Cenab-ı Hak böyle verdiği sözleri, attığı imzaları tek taraflı inkar eden kişilerin de şerlerinden, zararlarından sakınmamızı, onun için de Allah'a yalvarmamızı istiyor hani Felak suresinde. Neden? Şimdi düşünün, tamam, bir bayanla bir bayan beraber yaşayacaklarına, birbirlerine ihanet etmeyeceklerine nikah akdi yapmışlar. Bunlardan birinin bu akde bunun içine tükürdüğünü düşünün. Yani zina ettiğini düşünün. Onu aldattığını düşünün. Şimdi böyle bundan şey yapamazsın, tek taraflı olarak bunu yapmış. İş ortakları sözleşme yapmışlar, etmişler ama arkadan da hani tek taraflı olarak karşı tarafa haber vermeden sözleşmeyi bozmuş. Sözleşmenin tersinde iş yapar. Bunu da ancak sen kendin bilemediğinden, bu gayba ait bir konu olduğundan bilemezsin de, onun için gayba ait konuları da şerrinden emin olmak için Allah'a sığınacaksın. Evet. Şimdi aynı şeyleri hani Tevbe suresinin başında da Allah ahde vefayı şart koşmuş. Vefayı bozmayı, böyle akitlere ihanetimi haram etmiş, peygamber haram kabul etmiş. Ne var? Bir de müşrikler hani bunu kabul etmiyorlar. Tek taraflı olarak arkadan ihanet ediyorlar. İşte Cenab-ı Hak da onlara biliyorsunuz Tevbe suresinde beraat, ultimatom veriyor. Onların ihanetinin engellenmesi sağlanıyor. Şimdi bir noktada burada kısaca bir şey daha değineceğim. Bir de nefis sözlüğü var. Bu da çok enteresan, yine doğru anlaşılması yönünden önemi olduğunu kabul ettiğim bir sözcük, nefis. Yani nefis benlik demek, öyle diyeyim. Yani hep böyle kişilere de şey yapılan, nefsime ait, onun nefsi, bunun nefsi falan filan diye şey yapılır da, şimdi burada nefis önce herkes insana şey yapılır. Hatta bu konuyla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Kur'an-ı Kerim'de ayet var ya, küllü nefsin zaikatul mevt. Yani her nefis ölümü tadacaktır diyor. Nefis sözcüğü Allah için de kullanılır. Allah'ın da nefsi var. O zaman hemen olayı, nefis sözcüğünü doğru dürüst anlamayanlar, bilmeyenler, her nefis sahibi ölümü tadacaksa Allah'ın da nefsi olduğuna göre, öyle mi? Allah da ölecek mi? Allah da ölümü tadacak mı falan filan, hemen gayet güzel bir şekilde şeyler yapabiliyorlar. Evet. Şimdi o yönden bunu da böyle şey yapalım. Şimdi nefis sözcüğü nedir? Şimdi onu hani dil bilgisinde kelime çeşitleri vardır. Fiiller vardır, isimler vardır, değil mi? Sıfatlar vardır, zamirler vardır, edatlar vardır. Şimdi bu bağlamda işte nefis sözcüğünü iyi bilmek gerekiyor. Bu ne? Nefis sözcüğü bir şeyin iç ve dış yapısıyla ve özellikleriyle tamamını, yani öz yapısını, şahsına özgünlüğünü ifade etmek üzere kullanılan bir zamirdir. Neymiş bu? Zamir adı. Ama bunun bir özelliği var. O demekle, şu demekle, bu demekle, onlar demekle falan filan, o olmuyor. Öyle bir zamir değil bu. Bakın iyi dikkat edin. Bu özel bir şey. Bir şeyin iç ve dış yapısıyla, özellikleriyle tamamını, yani öz yapısını, şahsına özgünlüğünü ifade etmek üzere kullanılan bir zamir. her şeyiyle, içiyle, dışıyla, A'dan Z'ye, ne diyelim, bir nesnenin tüm, yani atomlarına varıncaya kadar her şeyini yansıtan, her şeyini ifade eden bir zamir. Öyleyse şöyle diyelim, bu genelde canlılar için de kullanıldığı için, benim nefsimle senin nefsin bir değil. Hiçbir insanın nefsi diğerinkiyle aynı değil. Yani nefsi birisinin şeyine gönderdiği zaman onun zatını ifade ediyor. Berekiyle farklılığı var. Ulu orta kullanılacak, yani herkesi içine alacak bir zamir değil. Herkesin kişiye özel bir zamiri, öyle değil. Kişiye özel, kişiye özel. Şimdi benim için nefsi dediğin zaman A'dan Z'ye kadar boyumla, posumla, içimde, dışımda, saçımda, sakalımda, her şeyiyle beni ifade edecek bir zamir. Ha, bunu unutmayalım. Şimdi böyle olunca, bakın şimdi bu böyle olunca Allah'la ilgili de nefsi burada tamam tanımlayabiliriz. Çünkü Allah için de bu sözcük kullanılmakta. Allah'ın da nefsi var. Allah'ın da nefsi için Kur'an'da yani nefis sözcüğü Allah için de birçok ayette kullanılır. Mesela ne diyeceğiz? Ketebe ala nefsi rahmet diyor. Rahmeti, merhamet etmeyi kendi zatı üzerine yazmıştır. Borç bilmiştir diyor. Evet. Evet, burada birçok ayette ki ben bunları şey yaptım. Maide 116, Ali İmran 28, 30, Enam 12, 54, Taha 41 falan burada Allah için de şey yapılır. Ama Allah için bunu kullandığımız zaman, Allah'a nefsi şey yaptığımız zaman ne oluyor? Allah'la ilgili, Allah'ın zatı, sübutu, sıfatlarının hepsini de içeren bir şey. Allah'a nefis dediğin zaman Allah'ın zatı ve sübutu, sıfatlarının hepsini kapsar. Allah'ın zatı diyeceğiz. İşte onun için çoğu yerde biz bu nefis sözcüğünü onun zatı diye şey yaptık. Şimdi Allah'ın zatı dediğimiz zaman, Allah'ın nefsi dediğimiz zaman, Allah'ın hani Esma-ı Hüsna'sındaki o şeylerin hepsini dikkate aldığımız zaman ne çıkar ortaya? Allah haydir, hayyul kayyumdur, diridir, can verendir, şey yapar ve Allah la yemüttür, ölümlü değildir. Böyle Allah'a gittiği zaman Allah'ın nefsi ölümlü olmayan bir nefistir. Hayatın kaynağıdır vesaire. Şimdi öyle olunca bu nefis kişiye özel, her kişiye özel olunca Allah da ölümsüz olunca bu defa Allah ölür mü? Allah da ölür mü falan filan gibi ölecek mi gibi bir şeyin söylenmesi makul düşmez. Ama insan ölümlüdür. Tamam, nefistir. Ben kendi şeyime göre ölüm. Öteki canlının kendine özgü bir nefsi var. O da ölümlüdür. Herkes şey yapar. Ama burada dediğim gibi aklı istisnaiyle de şey yapabiliriz. Allah'ın nefsi kendi zatına özgüdür. Onun da zatının içerisinde sıfatlarında ölümsüzlüğü söz konusudur. O da ölmez. Tekrar edelim. Şimdi nefis sözcüğünü anlam olarak herkes şey yapsın. Bir şeyin iç ve dış yapısıyla ve özellikleriyle tamamını, yani öz yapısını, şahsına özgünlüğünü ifade etmek üzere kullanılan bir zamir. Sıfat falan değil, zamir. Ha, öyle olunca meseleyi kökünden çözmüş oluyoruz, değil mi? Evet. Nefis sözlüğü de burada alfabetik olarak önümüze geldi. Evet. İşte bir de burada nefes sözcüğü var. Şimdi burada nefes de buradan gelir. O da hayatın yani kaynağı olduğundan dolayı. Yani yaşamamız oksijene bağlı, oksijen nefes almaya bağlı falan filan. O yönleriyle de nefes sözcüğü de bu şeylerden gelme. Aynı şeyin türevlerinden gelmekte. Evet, değerli dostlar, bu sohbeti de burada nihayetlendiriyoruz. İnşallah bundan sonra başka bir sohbette buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet.